Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
İyi haftalar. Geçen hafta biraz sesim kısık olduğu için yayını atladım, özür dilerim. Bu hafta sanıyorum düzeldi. Burada havalar berbat. Soğuk, rutubetli, yüksek basınç hepsi bir arada. Dolayısıyla bir de alerjik bir bünyeniz varsa ikide bir nezle ve ses kısıklığıyla karşılaşılıyor. Bahane üstüne işte. Geçen hafta yayın yapmadım. Oturdum daha önce yaptığım yayınları izledim. Ne demişim? Her biri nasıl tepkiler almış? Hangi yayın kaç kişi tarafından seyredilmiş filan? Aşağı yukarı da bir kamuoyu yoklaması yapmış oldum. 70'e yakın yayın var çünkü aşağı yukarı bir fikir çıkıyor. Fakat bunu yaparken gözüm ister istemez tabii YouTube'daki diğer şeylere takılıyor. Diğer yayınlara takılıyor. Yani yemek tariflerinden işte bizim memleketimiz çok bilmişlerinin her konuda sanki kendim çok farklıymışım gibi her konuda kestikleri ahkamlara takılıyor. Birdenbire fark ettim ki ya o benim yani kendi yaptığım yayınlar arasında ay bu biraz daha fazla seyredilmiş, bu biraz daha seyredilmiş diye öyle bir kategorileme yapmamın çok bir anlamı yok. Çünkü hakikaten yani başka bir takım yayınlar var ki YouTube'da benimkiler cim karnında noktaymış. Bunlardan bir tanesinden bu hafta ne diyeceğim konusunda düşünürken şöyle bir ilham geldi. Üstelik benim yaptığım yayınlardan birinin böyle altında duruyor. Niyeyse. Yani nasıl bir alaka kuruluyorsa YouTube aklıyla. O da şu. Bir hanımefendi, yani girip bakmadım. Sebebini anlayacaksınız. Bir hanımefendi diyor ki, kocam ters ilişki istiyor. 3,5 milyon kişi izlemiş. Ben neyle uğraşıyorum? Ne demeye çalışıyorum? Ne demeye çalışmaktadırlar Bahçeli ağzıyla? 3,5 milyon. Sonra baktım ya bu milyonlar bayağı büyük diye. Evet, pornografi ilhamı veren şeylerle, videolarla yemek tarifleri. Şimdi size yemek tarifi de yapamam. Yani bilmem isterseniz ketçap ve peynir rendeli spagetti nasıl yapılıyor anlatayım. Ya da işte sağında yumurta. Ama sanmıyorum o kadar izleyicisi olacağını. Dolayısıyla o işe de girişmeyelim ama bu pornografi meselesi beni cezbetti. Tabii şimdi size burada pornografik yayın yapacak değilim. Ama öte yandan pornografi nedir, ne değildir ve niye pornografiye bu kadar meraklıyız konusunda belki söyleyecek bir iki laf bulurum diye umdum ve konumuzu pornografi olarak seçtim. Bir de hani böyle duyururken Bülent Somay anlatıyor pornografi filan deyince belki tık tuzağı olur, ada takılıp gelenler olur. Umut Fakir'in ekmeği. Efendim, pornografi yani hepimizin bildiği bir anlamı var ama daha geniş anlamıyla şöyle tarif ediliyor. Kim tarafından? İşte zamane filozofu, hatta felsefenin Elvis'i tabir edilen Slavoj Žižek tarafından. Žižek işte Slovenyalı bir felsefeci. İşte psikanalizle uğraşıyor, sinema ile uğraşıyor, işte Marksist olduğunu söylüyor filan falan. Onun pornografi, montaj ve nostalji üzerine bir makalesi var idi. Yıllar önce, 90'larda. Orada pornografiyi şöyle tarif ediyordu. Bu da benim canı gönülden katıldığım bir tarif. Pornografi gösterilebilecek her şeyi göstermektir. Neden ayırmak için kullanıyor bunu? Tabii ki erotik metinlerden ya da filmlerden vesaire. Çünkü orada gösterilebilecek her şey gösterilmez. Bir kısmı sadece ima edilir. Ve bu özellikle son zamanlarda ikisinin arasındaki fark giderek azalıyor olsa da gene de sonuç olarak erotik metinde ve erotik filmde tam olarak pornografi deyince merak ettiğimiz şeyi görmeyiz. Dolayısıyla aldatılıyor da olabiliriz. Yani vücut pozisyonları uygun ama tam da işin olacağı yerde ne oluyor bilmiyoruz. Bu da bizi rahatsız ediyor. Biz orada da ne olduğunu görmek istiyoruz. Niye? Herhalde bu çağımızın sorusu. Yani göreceğiz de ne olacak? Bilmiyor muyuz? Hani tamam çok genç ve cinsel tecrübesi olmayan arkadaşlarımız merak ediyor olabilir. Ama yanında bir kere görürsen öğrenirsin. Yani bir daha merak edecek ne var bu işte? Ya da niye bunun tarafından cinsel olarak uyarılıyoruz? Yani cinsellik göz mü sadece? Yani dokunma, işitme, koku filan gibi tat alma gibi diğer duyular işin içine karışmıyor mu? Yok ama görsel olarak yani cinselliği büyük ölçüde görselliğe indirgediğimiz bir durum da var ortada. Nitekim Žižek'in tanımında ne vardı? Gösterilebilecek olan her şeyi göstermek. Mesela tadılabilecek olan her şeyi tatmak değil ya da duyulabilecek olan her şeyi duymak değil. Göstermekle ilgili. Ama o zaman pornografi cinselliğin dışına da çıkıyor. Mesela son zamanlarda kullandığımız bir tabir var. Ölüm pornografisi. Şöyle düşünün. Arabanızı yolla giderken bir tıkadıklığa rastlarsınız. Hani ileride yol çalışması filan da yok. Yolun sıkışması için bir neden de yok. Yavaş yavaş ilerlerken şunu görürsünüz. Bir kaza olmuş yan tarafta. Ve geçen bütün arabalar yavaşlayıp hatta durup oraya bakıyorlar. Yerde yatan bir yaralı ya da bir ceset görür müyüm herhalde merak. Buna da ölüm pornografisi diyoruz. Yani orada ne olduğunu, yaralı, bereli, kanlar içinde bedenlerin ya da cesetlerin görülmesi bizim için önemli oluyor. Tabii ki bundan doğrudan cinsel bir haz almıyoruz. Ama bir haz aldığımız muhakkak yoksa niye yavaşlıyoruz, niye duruyoruz, niye oraya bakıyoruz? Bunun bir ötesinde ne var? Duygu pornografisi. Yani birilerinin duygularını ama aşk, nefret, öfke gibi duygularını kontrolsüz bir biçimde yani gösterilecek hiçbir şeyi göstermeden bırakmayarak ifade etmeleri bizim için çok cazip. O yüzden tıpkı kaza görünce duran arabalar gibi sokakta da kavga gördüğümüzde yani dövüşen iki insan gördüğümüzde hemen durup seyretmeye başlarız. Müdahale edip ayırmaya çalışanlar da vardır. Ama bir kısım insan tam tersine durup seyreder, bakar. Çünkü ayırmaya kalkışmanın tabii riskleri de var. Arada ayırayım derken dayak yemek diye de bir problem var. Pornografi öyle değil. Yani mesela pornografik bir şey seyrederken, ayırayım derken arada kaynamak tehlikesi pek yok. Ya da en azından yoktur diye umuyor insan. Ya da trafik kazası, ki zaman zaman olabiliyor. Trafik kazası seyredeyim derken yolu sıkıştırdığınızda arkadanızda gelen bir araba sizin üstünüzden geçebiliyor. Arabanızı perişan edebiliyor ya da yaya seyircileri tarumar edebiliyor. Yani ya virajı dönmüş geliyor adam, nereden bilsin ileride kaza var. Yurdum insanı da durmuş kazada, aman şuradan ceset çıkar mı, yaralı çıkar mı diye seyretmekte. Bu arada yurdum insanı dediğime bakmayın, bu dünyanın her yerinde de böyle. Yani öyle hani bize özgü bir ölüm pornografisi olduğunu hiç sanmayın. Her yerde böyle. Yani insanlar kaza gördüler mi mutlaka şöyle en azından bir yavaşlayıp bakıyorlar. Ya da sokakta bir kavga varsa, hatta bizde mesela Türkiye'de ayırmaya çalışan sayısı biraz daha fazladır. O da insaniyetimizden değil ha. Yani başkasının işine karışmayı çok sevdiğimizden. Ama bizde de epey sayıda insan, çoğunluk hatta, durup seyreder. Bu da dövüş pornografisi ya da şiddet pornografisi. Şeyi severiz, yani şiddet hikayelerini severiz, bayılırız hatta. O yüzden insanlar YouTube'da da ama Twitter'da filan da başlarına gelen ya da tanık oldukları şiddet hikayelerini ballandıra ballandıra anlatmayı seviyorlar. Bu sözümle sakın yanlış anlaşılmasın, şunu kastediyor değilim. Şiddet kurbanı çocuklar ya da kadınlar hikayelerini anlatıyorlar, anlatmasınlar. Hayır, kasıt bu değil. Tam tersine bu tür şiddet öyküleri çoğu zaman erkekler tarafından da anlatılıyor. Ve bunlar genellikle tanık oldukları bir takım şiddet hikayelerini kendileri yaşamış gibi anlatıyorlar. O yüzden de altlarına hemen troller üşüşüyor. Oo, anlat anlat, çok heyecanlı oluyor diye. Kimse kimseye çok da inanmıyor. Yani hepimiz pornografik bir film seyrediyoruz. Ama bazıları bir dakika bir dakika diyor. Bak burada bir sahtekarlık var, bilmem ne yapmışlar. Burada montajla bağlamışlar filan. Yani işin içindeki yalanı sezmeye çalışıyoruz. Bu hakikat sonrası çağında kaçınılır bir durum değil tabii. Yani birbirimizi her fırsatta aldatıyoruz zaten. Bu konuda niye olmasın? Başka bir pornografi türü, bence de bu pornografi aslında, evcil hayvan pornografisi. Yani hepimiz kendi evcil hayvanlarımızı, köpeklerimizi, kedilerimizi, hatta varsa kaplumbağalarımızı ve kertenkelelerimizi ısrarla sosyal medyada göstermeyi seviyoruz. Bazılarımız da o paylaşılan, o kedi köpek fotoğraflarını ya da videolarını izlemeyi çok seviyor. Ay canım diye. Böyle dediğime bakmayın, ben de yapıyorum. Ama bunun da bir tür pornografi olduğunu unutmayalım. Yani gösterilebilecek her şeyi göstermek. Yani millet utanmasa kediyi kakasını yaparken de gösterecek. Gösteren de vardır. Allah'a şükür ben rastlamadım. Bunun bir adım ötesi ve en kabul edilebilir olanı bence çocuğun pornografisi. Bazı arkadaşlarım var, ya da arkadaşım olmayan, sadece tanıdığım ya da sadece YouTube'da ya da Twitter'da ve Facebook'ta rastladığım insanlar da olabilir. Yakın arkadaşlarım da var bunların arasında. Çocuğum şunu yaptı, çocuğum bunu dedi. Bakın çocuğum 2 yaşında, bakın çocuğum 2,5 yaşında, bakın çocuğum 3 yıl 11 günlük diye başlayayım. Çocuklarla resimlerini paylaşayım. ya da videolarla paylaşıp onların yaptığı akıllıca şeyleri, bazıları gerçekten çok akıllıca olabiliyor ya da çok akıllıca olmayan şeyleri, yani hani kuzguna yavrusu anka görünürmüş, bazıları bakın çocuğum ne yaptı, her çocuk yapar onu. Yani şimdi bunu burada gösterecek ne var? Ya da bir şey varmış gibi büyütecek ne var? Şimdi bunun da bir tür pornografi olduğunu kabul edelim. Ama öte yandan pornografi her zaman da kötü bir şey değil zaten. Yani biliyorsunuz aramızda pornografi seyreden kimse yoktur eminim. En azından bunu itiraf edecek dürüstlüğe sahip insan sayısı azdır. Ama herkes hayatının bir döneminde bir şekilde pornografiye bir burnunu sokup çıkarmıştır. Kimi buna devam eder, ısrar eder, hatta yetişkinlik, hatta yaşlılık çağında da bunu yapar. Kimi bir noktadan sonra vazgeçer çünkü hakikaten sonuç olarak yahu işte aynı şeyi tekrarlayıp duruyor bu insanlar. Yani pornografide büyük yenilikler yapacak hali yok kimsenin. Cinsel pornografiyi kastediyorum. Yani ne keşfedeceksiniz? Bazen artık her şeye açıldığı için kapılar, işte yani pornografi sitelerinde filan da daha önce kendi tanık olmadıkları ya da yaşamadıkları şeyleri merak eden insanlar olabilir. İleri yaşta da ne bileyim SNM yani sadomazoşizm gibi, hani hiç hayatında böyle bir yere uğramamıştır ama nasıl bir şey diye merak ediyor olabilir. Niye olmasın? İşte başka ne olabilir? İşte bağlamalar, yok şunlar bunlar filan falan. Yani gündelik olan cinsel ilişkinin dışında kalan koca bir alan var. O alanın her yerini bilmeyen insanlar merak edip onları da seyrediyor olabilirler. Hayır, bunda da utanılacak ya da eleştirilecek bir yer yok. İnsanız, meraklıyız. Ya da bundan özel bir cinsel haz alıyor olabiliriz. Yani bunda da ayıp bir yer yok filan. Ama adını doğru koymakta fayda var. Şimdi ne dedim? Duygusal pornografi, ölüm pornografisi, şiddet pornografisi, evcil hayvan pornografisi ve çocuk pornografisi. Çocuk pornografisi derken tabii ki aslında hoş görülmeyen ve görülmemesi gereken başka bir pornografiyi kastetmiyordum. Ama hazır açılmışken oraya da girelim. Bir de hakikaten çocuk pornografisi var. Yani pornografinin nesnesi olarak çocuğu gösteren, çocuklarla girilen cinsel ilişkiyi, ki bunların bir kısmı zorlama da olabiliyor, onları gösteren bir pornografi türü varken bu yasak. Yasak olması da bence haklı. Çünkü bu tür filmler ya çocukların rızası olmadan çekiliyor büyük ölçüde, ya da o rıza bir tür zorlama, tehdit vesaire yoluyla sağlanarak çekilebiliyor. Ama yasa karşısında fark etmez. Çünkü yasa bunun her türlüsünü yasaklıyor zaten. Rıza var mı yok mu diye de sormuyor. Zavallı rıza. Şimdi en son gelmek istediğim pornografi türüne geleyim. Politik pornografi. Hakikat sonrası çağında bizi en çok ilgilendiren şeylerden biri olmaya başladı. Şimdi en pornografik cümlemiz son zamanlarda çok yaygınlaştı. Herkesten duyuyorum. Altılı Masa adayını açıklasın. Pornografik bir cümle. Gösterilebilecek her şeyi göstersinler. Açsınlar. Bu askerlik yapanlarımız bilir, askerde aç aç geceleri vardır. Yani zavallı bir seks işçisi davet edilir. Yüzlerce askerin önünde işte soyunur, bir şeyler yapar filan falan. Ben kısa dönem askerlik yaptım, gayet kısa, 4 ay. O 4 ayda bir kere bir aç aç gecesi oldu. Yahu hani hayatta bir daha göreceğim yok, acaba nasıl bir şey? Sadece sosyolojik ve psikolojik gözlem yapmak maksadıyla emin olun. Girsem mi dedim fakat izdihamdan içeri giremedim. Yani benim gibi kararsız olup sonradan ay acaba mı filan diyenlere yer yok orada. Giremedim. Yani valla girip çok travmatize olan insanlar da var. Çünkü yani görülen şey çok hoş bir şey değil. O kadarını söyleyeyim. Yani görenlerin yalancısıyım ben. Dolayısıyla hani girsem çok da genç değildim. O yüzden hani o kadar da travmatize olmazdım. 30 yaşındaydım askerlik yaparken. Ama yani gencecik 20 yaşında ve cinsellikle henüz tanışmamış arkadaşların ruhunda belli yaralar bırakabilecek bir görüntü o. Şimdi politik pornografiye geri döneyim. Aç aç, yani hadi göster tezahüratı pornografi deneyiminin bir parçası. Ve son zamanlarda izlediğim bütün yayınlarda hep bir ağızdan aç aç diye bağırılıyor. Millet İttifakı adayını söylesin. Altılı masadan aday çıktı. Çıkmadı. Nerede? Kim olacak? İstiyorlar ki bu çeşitli ana akım medya kanallarında ve tabii ki sosyal medyada sürekli aç aç diye bağıran arkadaşlar istiyorlar ki muhalefet gösterilebilecek her şeyi göstersin. Bu da apaçık bir pornografi talebidir. Oysa bırakın, yani bu insanların da herhalde bir takım politik hesapları var. İşte zamanlama yapıyorlar. Doğru yapıyorlar, yanlış yapıyorlar. Orasını ben karışmam. Ama bir takım hesaplar yapıyorlar. İşte seçime doğru giden süreç içinde en doğru açıklama anı şudur diye bir tespit yapıyor bir danışman belli ki ya da birkaç danışman bir araya gelip. Ondan sonra da oraya kadar merak yaratıyorlar diyelim. Ayrıca bunu politik malzeme olarak kullanmak diye bir şey de var tabii. Mesela Cumhur İttifakı'da biz adayımızı açıkladık, o aylar oldu filan diyorlar. Aslında açıklamadılar. Yani şu anlamda. Biri kalktı ben adayım dedi ama resmen aday olmadı da. Yani yarın ben vazgeçtim. Yerime damadım olsun filan dese kimse ne yapıyorsun arkadaş diye sorma hakkına sahip değil. En azından hukuken böyle bir soruyu soramayız. Dolayısıyla yani ben bunu heves ettim ya da niyetim var diye bir açıklama yapmış olması o kişinin, bu arada açıklayan kişi, anlaşılır bir şey. Ama her an geri dönüş olabilir. Nitekim şu anda zaten işte Erdoğan aday olabilir, olamaz. Üçüncü dönemdi, 2,5. dönemdi. Dönemler nereden başlıyor filan gibi. Bir takım gayet dolan başlı tartışmalar yapılıyor. Ama Emir Demir'i keser, işte İskender'in o Gordion'daki düğümü bir kılıç darbesiyle kesmesi gibi bütün bu tartışmalar yapılırken Erdoğan kesin ya adayım işte filan dediği anda bitecek. Yani bunu da zaten Kılıçdaroğlu başta hepsi kabul ettiler. Sonra yani bunu bu kadar rahatlıkla kabul etmek biraz ayıp kaçtı deyip ona biz gene de Anayasa Mahkemesi'ne, YSK'ya başvuracağız filan dediler. Yani hani bu kadar da kadere razı olmamak lazım belki. Ama şu açıdan düşünelim. Erdoğan gösterilebilecek her şeyi gösterdi. Muhalefet şu anda erotik film düzeyinde. İmalar ediliyor. Bir şeyler gösteriliyor ama o işin tamamı değil. Yorgan altında kalan bir kısım var. Gizlenen, gösterilmeyen bir kısım var. Şimdi, bu erotika. ve pornografiye iyice alışmış olan yurdun insanı aç aç diye bağırıyor ortada. Aç, göster. Her şeyi göster. Adayın adını açıklamakla kalma, seçim stratejisini de anlat. Hatta hangi vilayetlere, hangi sırayla gidecek, nerede ne konuşma yapacak, orada ne söyleyecek, bunların hepsini bize liste halinde versene. E o zaman seçimi de yapmayalım hazır olmuşken. Değil mi? Yani bütün bunları önden anlatalım. Şu olacak, şuraya gideceğiz, bilmem ne olacak, ondan sonra seçim olacak. Seçimde de şu kazanacak filan diyelim yani. Böylece hani o önümüzde ne kadar kaldı? Ocak ortası olsaydı, şimdi sonuna geldik artık. Ocak ortası olsaydı 5 ay. Yok 4 ay ya. Ben de yanlış hesap yaptım. Demek ki 3,5 ay filan var. O 3,5 ayda olup bitecek olan her şeyi bize anlatsa, şu Millet İttifakı adına rücu etmiş olan altılı masa, biz de rahat etsek. Hayır, biz şimdi her lafın altından bir anlam çıkarma, erotik evredeyiz. Bu ha şunu yapıyor, şunu kastediyor. İşte Mansur Yavaş dedi ki, Cumhurbaşkanı olarak görmek isteriz size. Ha bak Kılıçdaroğlu'nu işaret ediyor. İmamoğlu evet toplantıda Kılıçdaroğlu dedi. Bütün Büyükşehir Belediye Başkanları ile birlikte ama Bursa'da ne işi var o zaman? Yani değil mi? Niye Bursa'ya gitti? Ha bu işin altında bir iş var. Demek ki bizim komplo teoriciliğimizin altında da aslında bir pornografi merakı yatıyor. Biz her şeyi görmek istiyoruz. Ve gördüğümüz şeylere de inanmıyoruz. Yani istedikleri kadar göstersinler. Bu tıpkı pornografi seyredip. Biz gene de aldatılıyoruz. Burası da montaj galiba diyen şüpheci gençliğiz. Yani kardeşim pornografiye meraklıysan seyret şunu işte. Kır boynunu seyret. Diyemiyoruz. İlla bir şüphe, bir montaj numarası var burada. Kadın numara yapıyor. Günaydın, tabii ki numara yapıyor. Yani ne yapmasını isterdin? Allah'ın gelişmiş adeleli steroid erkeğiyle yatağa düşmüş kadıncağız 3 kuruş için. Yani bir de bundan büyük hazlar mı alacağını zannediyordun. Tabii ki numara yapıyor. Hani bunu keşfediyormuş gibi yapmak ayıp. Şimdi de bakıyoruz politik pornografi alanımıza ve bize gösterilen şeyin gerçekliğinden şüphe duyuyoruz. Haklıyız da çünkü daha pornografi bile değil o. Erotik sanat. Aralarında kavga ediyormuş gibi yapıyorlar. Ama biz o kapının arkasında ne olduğunu merak ediyoruz. Ne oluyor orada? Yani bu 6 kişi giriyorlar bir odaya. İşte bir fotoğraf çektiriyorlar. Sonra kapatıyorlar kapıyı. Kilitliyorlar. Hadi bakalım. 11 saat konuşuyorlar. Ne konuştular? Kapının altından mikrofon uzatsak, şurada gizli bir kameramız olsa, masanın altına gizli mikrofon yapıştırsaydık. Yani çok merak ediyoruz. Nereden geliyor bu merak? Çünkü hepimiz, istisnasız hepimiz, bebeklikten çocukluğa geçip yürüyebilir olduğumuz andan itibaren ya annemizle babamız o kapalı kapının arkasında ne halt çeviriyorlar konusunda şiddetli bir merak duyduk. onları şöyle ya da böyle gözetlemeye ya da en azından kulak misafiri olmaya çalıştık. Yoksul olanlarımız, yani annenin babanın kapalı kilitli yatak odası ve işte benim kendi odam. Bu bir lüks aslında. Hele çok çocuklu ailelerde. Çoğu yoksul çocuk. Hani uyku tutmadığı anda zaten istese istemese anneyle babanın cinsel ilişkisine bir şekilde tanık oluyor. Ama gene de onların ne yaptığını tam olarak anlamadığı için merak ediyor. Pornografi tam da bunun cevabı. Bizden sır gibi saklanan şeyler var. Çocukluğumuzda cinsellik en başta o geliyor, en büyük tabu. Ölüm. Kolay kolay bize gösterilmeyen, bizden gizlenen bir şey. Duygular, annelerimiz, babalarımız, bunlar en açık duygularını bizle paylaşmaya hiç de niyetli değiller. Gizlerler. Bir öfke krizinde gizleyemezler ya da bir ağlama krizinde gizleyemezler. Ama gizlerler. Duygu pornografisi buradan geliyor. Çocuk pornografisi, çünkü ebeveynin diğer çocuklarla ilişkisi bize tam olarak gösterilmeyen bir şeydir. Rekabet kışkırtmamak için. Dolayısıyla bizim bütün pornografi merakımız aslında tam olarak çocukluktan geliyor. Nereye bağlamak istiyorum? Arkadaşlar, muhalefete dönüp aç aç aç diye hep bir ağızdan bağırıyorsunuz ya, bu aslında sizin büyüyememiş olduğunuzu gösteriyor. Ya biraz daha bekleyin. Zaten ne olacağı 3 aşağı 5 yukarı belli. Siz aç aç diye bağıracağınıza sıkıştırılmış olduğunuz köşeden nasıl çıkacağınızı düşünmeye başlayın. Sizi bütün ağırlığıyla ezen bu rejimden nasıl kurtulacağınızı düşünerek başlayın işe. Muhalefetin size aç aç yapması, üçüncü dönemde, dördüncü dönemde boş yerine, siz ne yapacaksınız? Ve bunu nasıl açıkta yapacaksınız? Yer altına girerek ya da gizli örgütler kurarak değil, açıkta, sokakta, bütün yaşam alanlarınızda, arkadaşlarınızla ilişkinizde, iş yerlerinizde, ailenizin içinde, büyük ailenizin içinde. Siz ne yapacaksınız? Kısadan ise aç aççı olmayalım. Göster gösterci de olmayalım. Ne yapacaksak onu yapalım. Göstermek ve gözetlemekten bağımsız olarak. Hakikat sonrası çağıyla mücadele etmenin en anlamlı yolu buradan geçer diye düşünüyorum ben. Haftaya görüşmek üzere.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.